Ayrım 4. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 35. Tango. Me da pena a confesarlo sin poderlo remediar. Canımı yakıyor itiraf etmek onun çaresini bulamadan. Tango Buenos Aires'in arka sokaklarında mutsuz aşkını haykıran ama doğuda pek tanınmayan bir akordeoncunun parmaklarından çıkmıştır. Süleyman Paşa sokağına bakan pencerenin önündeki çalışma masasına oturmuş olan Siegfried Alp, gramofonuna yerleştirdiği Carlos Gardel'i dinleyerek, Manfolonianların yeni dairelerinin üçüncü dekorasyon projesini çiziyordu. Canción Maleva, Canción de Buenos Aires, Nacida en el Suburbio, Fu Reina en todo el mundo. Kirli şarkı, Buenos Aires'in şarkısı kenar mahallede doğdu. Tüm dünyada kraliçe oldu. Kokuşmuş, solgun bedenlerde konaklamaktan bıkmış bu müzisyen, alkolün yol açtığı şiddetli kasılmalara doymuş bu serseri, bu acılı sözleri, yoksullukların ezgisini, nostalji kokan melodileri mekanik bir ritimle dile getiriyordu. Neden bu kadar karamsar bir ruha sahipti? Bu zayıf adam aşktan, tutkudan ve vücudunda dolaşarak onu cezalandıracak olan hayat iksirinden yoksundu. Onu saracak bu aşkın cinsiyetini bilemiyordu. Bu erkek ya da dişi şeytan kılığındaki aşk yeter ki onu seksin doruklarına taşıyabilsindi. Bu şehirde beyazlar arasındaki aşk çöl tilkilerine göre daha düzenliydi. Seks için El Kurniş Caddesi'nde 14 Mart 15 Haziran tarihlerinde sadece 30 kuruşa jigolo bulmak mümkündü. Dairesinde yalnız olan Siegfried plağı değiştirmek için yerinden kalktı. Annesi kulübe bridge oynamaya gitmişti ve Siegfried onu puslu mavi gözleriyle kurnazca düşünürken görebiliyordu. Caminito, que el tiempo aburado que junto un día nos vista pasar. Zamanın sildiği, bir gün birlikte geçerken bizi gördüğün. Bir sonraki plaktan bu parça yükseliyordu. Ne evrensel mucizedir ki, iki yarım kürede seksle kıvranan her ruh Buenos Aires'te yaşıyordu. Ve Gardel'in tanıttığı bu baryolar, mahalle, ona kendi sokağa kadar tanıdık geliyordu. Ben de Buenos Aires'e gideceğim diye mırıldandı inanmaksızın. İçinden bir ses, Kahire ile Buenos Aires'in birbirlerine iki su damlası kadar benzediğini söylüyordu. Hayır, Londra'ya değil, Paris'e de değil, belki biraz New York'a ama New York hem pahalı hem de uzaktı. Derin derin içini çekti ve projesini guaj boyayla boyamaya devam etti. Bu proje diğer üç projenin en pahalısıydı. Çünkü oymalı doğramaları vardı. Chester Lamotte'un dediği gibi Ermeni asıllı İngiliz olan Manfolonianlar önce hayran olacaklar ama fiyatı duyunca korkunç çığlıklar atacaklardı. Viejo, barrio del mio sueño, sospirando por ti. Düşlerimin eski mahallesi, seninle soluk alıp vererek. Ve adım adım bu zehirli bir pasadoble, İspanya kökenli canlı bir dans, kanlarını kaynatan kaderin baştan mağlup ettiği bedenlerin düellosuydu ve utanç dünyalarını kışkırtıyordu. Şili Büyükelçisi Chico Carabanes sanki azarlar gibi, biliyor musunuz, aslında tango erkek erkeğe yapılan daha çok serserilerin dansıdır demişti. Avrupa'da tadı kaçırılmıştır. Tino Rossi'nin yapaylığı da iyice çığırından çıkmıştır. Ona Capri'de taze açmış çiçeklerle bezenmiş bahçesindeki çiçeklerin arasında rastladım. Tango'nun özü, en budala sözleri acı dizelerine dönüştürmek için sanki en ateşli sözlermiş gibi bölen bu kesimlerdendir. Ben seni sevmiyorum. Bana seni sevdirecek orgazm seviyorum. Benim zehrim olacak pislikleri seviyorum ve bana yaşattığın hayal kırıklıklarını seviyorum. Çünkü ne zaman acı çeksem kendimi iki misli fazla yaşamış gibi hissediyorum. Zaten sen benim hayalimle varsın. Es un fantasma que crea illusión, mentira, mentira. Yanılsama yaratan bir hayalet, yalan, yalan. Sahibinin sesi gramofonun silindirik, nikel iğnesi bir şırınga misali, plağın siyah yüzeyi üzerinde biriken, suyu emiyormuşçasına dönerken, Gardel'in sesini bu soğuk evde yaymaya devam ediyordu. Sofuların akşam dualarında rahibin sözlerini anlamaksızın kafa sallamaları gibi, dün de kulübün terasında bu müziğin anlamını çok iyi bilen fakat bilmiyormuş gibi davranan dansçılar için aynı sesler yayılmıştı. Gece rengi belli olmayan bitkilerin üzerine inip şehvetli tekliflerde bulunurken, onlar nedenini anlayamadıkları bir heyecanla aşk sözlerinin eşliğinde dans etmişlerdi. Siegfried, bir kadeh bir şey içmek için evine davet etmek istediği Chester'a telefon etmek üzere ayağa kalktı. Ama Chester telefonda ona 2-3 dostunun da katılacağı Han Halil'e akşam yemeğine gideceklerini ve geceyi şafağa kadar sürdüreceklerini söyledi. Şafağa kadar diyordu Chester Fransızca. Siegfried fırçalarını yıkamış ve projesini en geç ertesi gün tamamlama kararı almıştı. Çünkü daha fazla geç kalmaması gerekiyordu. Zira paraya ihtiyacı vardı. Hem de çok paraya. Daha sonra küveti komparsitayı mırıldanarak doldurdu ve koyu bal rengi gözlü bu çapkınlardan biriyle Han Halil'de yapılacak bir tangonun yaratacağı skandalı düşündü. Yoğun havailik duygularıyla kendinden geçiyordu. Sarhoşluktan başka ne istenebilirdi ki? Ve öyle oldu. Bir ana kadar gece oldukça eğlenceliydi. Altın mı yoksa bakır mı olduğu hiçbir zaman anlaşılmayan ziynet eşyalarının, gerçek ya da sahte antikaların, ipeklerin satıldığı, butiklerin sıralandığı Han Halil'in sessiz dar sokaklarından birinde ilerlerken, Siegfried'in ayağı karanlık bir dükkanın önünde duran bir baharat çuvalına takıldı. Bu bir çuval zerdeçaldı ve bundan nefret ederdi. Sarı toz, yeni cilalanmış ayakkabılarına ince bir tabaka halinde yayılmıştı. Sinirleri bozularak çıkardığı bir mendille ayakkabılarını silerken, dükkanın derinliklerinde kendisine yönelik bir bakış fark etmişti. Bu ufak tefek, kel, şişman adamı tanır gibiydi. Adam da ona baktı. Gölgede kalan yüzünde hafif bir gülümseme vardı. ''Alessandro, Alessandro Portillac!'' diye kafasından geçirdi. Büyük dayısı yani Katerina'nın ağabeyiydi. Tanrı bilir orada ne yapıyordu. Siegfried doğruldu ve dükkana girdi. Artık şüphe yoktu. Bu simyacı ailenin yüz karası olan Alessandro Portillac'oydu. Siegfried, büyük dayısının onunla karşılaşmaktan hiç de memnun olmadığını hissetti. Ama geri dönmek için artık çok geçti. Siegfried, Alessandro Portillac ile dükkan sahibinin konuşmasını bölmüştü. Portillac, yüzünde maske gibi duran ve bisiklet gidonuna benzeyen bıyıklarıyla kurnaz görünüşlü, celabelli bir küçük adama dönerek ''Küçük yeğenim'' diye açıklamada bulununca dükkan sahibi rahatlamıştı. Ama bu takdim sırasında Portillac elinde tuttuğu bir şeyi alelacele sakladı. Ancak yeterince hızlı değildi ki Siegfried bunun ne olduğunu gördü. Siyahımsı bir taş. Peki ama neden bunu saklıyordu? ''Elindeki de ne?'' diye telaşla sordu Siegfried. Alessandro Portillac utanmış gibiydi. Yumruk yaptığı tombul elini istemeye istemeye kaldırarak tombul avucunu açtığında taş ortaya çıkmıştı. Dükkan sahibi etrafı gözleriyle taradı. ''Nedir bu?'' Alessandro Portillac ne olduğunu söyleyemeyeceğini belirten bir bakışla Siegfried'e baktı. ''Nedir bu?'' Portillac yine cevap vermiyordu. Ama Siegfried hemen anlamıştı. ''Bu o mu?'' diye sordu, elini taşa doğru uzatarak. Dükkan sahibi gerildi. Portillac başını salladı. Bu o mu? Demek ki bununla. Bu bir simya taşıydı. Demek ki Alessandro Portillac tüm servetini sırf bu altın sevdası yüzünden kaybetmişti. Chester Lamott ve diğerleri dükkanın önünde gevezelik ederek bekliyorlardı. Ben gidiyorum dedi Siegfried. Hiç kimseye bir şey söylemezsin değil mi? Diye adeta yalvarırcasına sordu Portillac. Siegfried başını salladı. Bir anda ailesinin sırrı ve burada bulunmaktan duyduğu rahatsızlıkla sarsıldı. Şu ana kadar üzerinde fazla durmadığı kimliğinin bir başka yüzüyle karşılaşmaktan rahatsızlık duyuyordu. Venedikli şaşkın bir simyacının küçük yeğeni Doğu'nun bir kapalı çarşısında bir parça simya taşının pazarlığına şahit olmuştu. Dükkanı terk ederken ne delilik bu? Benim burada ne işim var diye düşündü. Ama bu karşı çıkışının söz konusu sır kadar büyük olmadığının da bilincindeydi. Geçen yüzyılda Venedikli bir tüccar doğuda şirketler kurmuştu. Sonra kızlarından biri bir Prusyalıyla İngilizleri rahatsız etmek için oralara kadar gelen Kaiser'in topu tüfeği arasında evlenmişti. Ve işte tam bir kuşak sonra da Siegfried Alp isminde bir çocuk doğmuştu. Bu çocuk sadece ulusların kaprisi ve ticareti sebebiyle var olmuştu. Siegfried artık bunu anlamıştı. Eğlence peşinde koşan bu grup El Hati isimli restoranın alçak sedirleri üzerinde oturmuş, rakı, kuzu etinden yapılmış şiş kebapların tadına varıyordu. Oysa Siegfried'in kendine gelmesi uzun zaman almıştı. Ama sonunda arkadaşlarının yaptığı şamata üzerindeki ağırlığı yavaş yavaş dağıttı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 38.